Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu deist ve ateist üreten din anlayışı. Şimdi din konusunda insanlar ikiye ayrılır. Biri doğru dine inanan, diğeri de doğru olmayan dine inanandır. Yani özet olarak dinsiz hiç kimse yoktur. Allah'a inanmayan hiç kimse de yoktur. Ateistler Allah'a inanmadığını söyleyenlerdir. Onun için sıkıştıkları zaman onlar da Allah'tan başka herhangi bir şeye sığınmazlar. Çok çok iyi bilirler. Yeryüzünde hiç kimsenin Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili en küçük şüphesi yoktur. Çünkü herkes tabiattaki ayetleri gözlemleyerek bu konuda kesin kanaate var. Allah-u Teala insanları din anlayışları açısından ikiye ayırıyor. Diyor ki, فَرِيْكَنْ هَدَى وَفَرِيْكَنْ حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَ. Allah bir kısmını kendi yoluna kabul etti. Yola gelmiş saydı. İnsanların bir kısmı da sapık sayılmayı hak ettiler. Peki bunlar kim ya Rabbi? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ. Bunlar şeytanları evliya kabul eden kişilerdir. Şeytan ne demek? Doğru yolun üstünde oturup insanları ondan uzaklaştırmaya çalışan insan ve cinler demektir. Doğru yolun üstünde oturabilmek için o yolu çok iyi bilmek lazım. İnsanları o yoldan uzaklaştırabilmek için de çok iyi kurgulamak lazım. Yani öyle bir saptıracaksınız ki saptığının farkına bile varmayacak. Ustaca. İşte bu şeytanları kendilerine evliya edinirler. Ama bir üçüncü grup da var ki farkında değildir. Kendisine doğru da anlatılmamıştır. Yanlış da anlatılmamıştır. Anlatılanlar konusunda kesin bir kanaati yoktur. İşte bu Allah-u Teala'nın sapık saydığı اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَا وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Şeytanları kendilerine en yakın kabul edenler. Diyorsun ki kişiye bakın Allah-u Teala ayette böyle diyor. Bu konu böyledir diyorsunuz. O diyor ki yok. Ben benim mezhebime uyarım diyor. Yok. Biz bizim ulemamıza uyarız. Kusura bakmayın. Sana uymam der. Allah'ın ayetine uymam da demez. Çünkü çok iyi bilir ki ayete uymamak insanı yoldan çıkarır. Orada da bir demagoji yapar. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Bunlar kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Zaten iblis de doğru yolun ortasında değil mi? Doğru yolun ortasında olmak demek, o yoldan gitmek değil ki. Orada eşkıyalık yapmak için doğru yolun ortasında şey yapıyor. İnsanları oradan uzaklaştırmak için. Şimdi burada iki şey ortaya çıktı. Birisi doğru yolun kurallarını bilen. İkinci grup, dini kendi kafasına uyduran. Her ikisi de kendisini dindar sayıyor. Ama birincisini Allah dindar sayıyor, ikincisini Allah saymıyor. Dolayısıyla ben dindarım demenin bir anlamı yok. Hangi dinin dindarısın? Allah'ın dininin mi? Yoksa başka bir dinin mi? Allah'ın dininin dindarıysan, yapman gerekeni Allah çok güzel bir şekilde özetlemiş. Ama ondan önce üçüncü grupla ilgili ayeti okuyalım. Sonra şey yaparız. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi olarak gönderilmeden önce Yahudiler de Hristiyanlar da çok iyi biliyorlardı ki Mekke'den bir nebi çıkacak. İsmail soyundan. Çok iyi biliyorlardı. En küçük şüpheleri yoktu. Ama bakın şeyde onlarla ilgili olarak Bakara suresinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ne zaman ki onlara, o Yahudi ve Hristiyanlara Allah katından bir kitap geldi. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Kendileriyle beraber olan tasdik eden. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bundan önce kafirlere karşı önlerinin açılacağını söylüyorlardı. Hele bir gelsin son nebi, dünya hakimiyeti bizim. Her şey bizim elimize geçecek diyordu. Dedikleri doğru. Allah-u Teala Bakara suresinin başında ey İsrailoğulları bana karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de size karşı verdiğim yeri sözü yerine getireyim. Gelen nebiye inanın diye emrediyordu. 40. ayet miydi Bakara? 40. ayette. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tanıdılar. Bu işte beklediğimiz nebi. كَفَرُوا بِهِ Ona karşı kafirlik ettiler. Ne? Üstünü örttüler. Görmezden geldiler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti o kafirlere olsun. Peki nasıl kafirlik ettiler? Onu da yine Bakara suresinden öğreniyoruz. Allah-u Teala bu surenin 75. ayetinde bize diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Bu Yahudi ve Hristiyanların size inanacaklarını mı bekliyorsunuz? فَقَدْ كَانَ فَل۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Mesela Medine'de daha çok Hristiyanlar tabii. Onlardan bir grup geliyor, şey affeder, Yahudiler. Geliyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Allah'ın kelamını dinliyorlar. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Doğru bağlantıyı kuruyorlar. Tamam, evet. Tevrat'ın istediği, İncil'in söylediği işte bu. Tamam. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Evet. ثُمَّ Bir dakika yanlış mı? اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيُكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ هَنْ يُحَرِّفُونَهُ Atlamışım. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Bunların size inanacağını mı bekliyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَرِيُكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Onlardan bir grup geliyor, Allah'ın kelamını dinliyorlar. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Doğru bağlantıyı kurduktan sonra, bu bizim beklediğimiz nebi. Ama çok tehlikeli, evet. Ama tamam inanalım ama bütün itibarımız kaybolacak. Biz ona tabi olmak zorunda kalacağız. Sonra tahrif ediyorlar. Yani eğip büküyorlar. Uç noktalara çekiyorlar. İşte aslında şöyle, böyle. Yani o doğru yolu görüyor fakat oradan kaçmanın yollarını arıyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunu bile bile yapıyorlar. Bunu bile bile yapmaları için Tevrat'ı çok iyi bilmeleri lazım. İncil'i çok iyi bilmeleri lazım. Okunan Kur'an'ı doğru anlamaları lazım. Yani, bunu her Yahudi yapabilir mi?
Yapamaz. Yani o tasdik ilişkisini bozacak bir kere.
Tasdik ilişkisi çok önemli. Çünkü gelen nebi Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmek zorundadır. O tasdik ilişkisi olmazsa olmazdır. Eğer tasdik etmiyorsa Kur'an, Tevrat, İncil'i asla inanmaları gerekmez. Onun için zaten Allah-u Teala Bakara suresi 40. ayette ne diyor? Ya beni İsrail, اُذْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اُذْكُرُ نِعْمَةَ يَلَّتَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِي بِعَهْدِكُمْ اِيَّا يَفَرْهَبُونَ Yani size verdiğim nimetleri aklınıza getirin, aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz taahhüdü yerine getirin ki ben de size verdiğim taahhüdü yerine getireyim. Ondan sonraki ayette 41'de ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Yanınızda olanı tasdik edecek eder şekilde o özellikle indirdiğim Kur'an'a inanın.
Velâ tekûnü
evvele kâfirin. Bir ilk kâfir siz olmayın. Velâ teşterû bi âyâti semenen kalîle. Ayetlerimi küçük, yani dünya menfaatleri için satmayın. Şimdi dünya menfaatleri için nasıl satıyorlar buradan göreceğiz. Evet. Şimdi burada şöyle yapıyorlar, geliyorlar, dinliyorlar, bağlantıyı doğru kuruyorlar. Gerçekten bizim beklediğimiz Nebi. Bu kitap Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden kitap. Ondan sonra bile bile tahrifte bulunuyor. Yani kenara çekiyorlar. Öyle diyor ama işte şöyle böyle. Peki Müslümanlara karşı açıkça bunu söyleyebiliyorlar mı? Yani çekerken kendi kafalarında çekiyor. Bu doğru ama şöyle yapalım, böyle yapalım diye düşünüyorlar. Şimdi orada söyleyecekleri hiçbir söz yok. Onun için وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا. Müslümanlarla karşılaştıkları zaman Kur'an dinlediniz mi? Evet. Nasıl? Anladın. Peki bu nasıl? Bu sizin beklediğiniz Nebi mi? Amenna. Evet, beklediğimiz Nebi. Bu kitap. Biz inandık. Ama yine hepsi de bunu çok iyi bilenler. Ve izâ khalâ bâdûm ilâ bâdîn gâlu etuhaddithûne bimâ fetehallâhu aleyküm liyuhâccûküm bi'inde rabbikum. Ya ne aptallık yapıyorsunuz diyorlar birbirlerine. Ya siz bunları, bu Müslümanlara niye söylüyorsunuz? Allah size açtı, gösterdi, tamam. Bu gelen Nebi bizim beklediğimiz Nebi, doğru. Şimdi siz bunları söylüyorsunuz, bunlar gidecek Allah'ın yanında, bizim aleyhimize şahitlik yapacaklar. Ya Rabbi bu ağzıyla Muhammed'in doğru Nebi olduğunu benim yanımda itiraf etti diyecektir. Lafa bak. Allah'ı kandıracaklarına inanıyorlar. Efela taakilun. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani bunu bu kadar bir şey, bu kadarını düşünemiyor musunuz? Bunların hepsi bilmiyor mu Allah'ın gizli açık bildiğini? Evvela ya'lemun ennallahi ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Bunlar bilmiyorlar mı? Allah onların işlerinde olanı da açığa vurduklarını da bilir. Fakat bunlar öyle bir şey ki menfaatleri öyle bir gözlerini büründürmüş ki ya tamam ama biz sinagogu mu kapatacağız? Yani bu kadar etrafımızda insanlar var. Onların hepsini kovalım mı? Ama işte burada bir üçüncü bir sınıf Allah anlatıyor. Ve minhum ummiyun. Bu Yahudiler içerisinde ümmiler var. Ne demek ümmi? La ya'lemun el kitab. Bu kitabı, yani Tevrat'ı bilmiyor. Kur'an'ı da bilmiyor. Kur'an dinlese bile ilişki kuramıyor. Ya da dinlemiyor yani bilmediği için. İlla emaniye. Sadece bir takım böyle şeyleri var. Kurguları var zihninde. İşte şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Başka bir şey yok yani. Bir takım kurguları öğrenmiş. Ama ve inhum illa yazun. Onlar sadece bir zan peşindeler. Yani öyle kesin bilgileri yok. Öbürleri biliyor. Ne diyor? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yazıklar olsun. Kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. O kitaba hakim, Tevrat, İncil'i biliyor. Kur'an'ı da öğrendiler. Ama kendi kafalarına göre bir şeyler yazıyorlar. İşte bu Allah katındandır diyorlar. Kendi şeylerini. İnsanları Muhammed Aleyhisselam'dan uzaklaştırıyor. Şimdi bunlar tam bir Yahudi münafık değil mi? Hristiyan münafık değil mi? Ama biz burada defalarca tekrarlıyoruz. Herhangi bir kitapta böyle bir şey gördük mü? Yahudi münafık diye bir kavram var mı? Ve bu ayetleri tefsir ederken hiç böyle doğru mana veren var mı? Neyse. Ondan sonra hay meal verirken de yok yani. O kaymalar burada, bu meallerde, tefsirlerde de var. Aynı kaymalar. Ondan sonra niye böyle yapıyorlar? Elleriyle kitap yazıyor. لِيَشْتَرُوا بِيْتَمَنَنْ قَلِيلًا Az bir menfaatler olsun. Ya şimdi yani koskoca sinagogdayız, bir sürü cemaatimiz var. Bunları kaybettiğimiz zaman çıkıyoruz, herkes bize saygı duyuyor. Hepsini kaybedeceğiz ya. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَا يَكْسِبُونَ Yazıklar olsun o yazdıklarından dolayı, elleriyle yazdıklarından dolayı, yazıklar olsun o kazançlarından dolayı onlara. Şimdi işte burada netice ne oldu? Dindar olmayan hiç kimse yoktur yeryüzünde. İki türlü din vardır. Birisi Allah'ın dini, bir de onun dışındaki din anlayışları. Onun dışındaki din anlayışlarına şey yapan da iki türlü insan vardır. Bir grup doğruları bilir ama insanları kendilerine kul köle yapmak için yanlış bilgilendirirler. O ikinci grup da kesin sapıktır. Ama bazıları vardır ki ümmidir. Kitabı bilmezler. Tevrat nedir bilmez, İncil nedir bilmez, Kur'an nedir bilmez. Bugün Müslümanlara baktığımız zaman gerçekten Kur'an'ı bilen, bir sürü hafızlar var ama Kur'an'ı bilen yok. Yani beni şok eden şu olmuştur, mesela Araplarla çok birlikteliğimiz olmuştur, ulemasıyla çok fazla toplantılar yapmışızdır. Onlar da Kur'an'ı bilmiyorlar. Çünkü öğretilen din Kur'an'la ilişkili bir din değil. Şimdi burada bir şey ortaya çıkıyor. İnsanlara Allah'ın dinine inanın diyoruz. Tamam. Allah'ın kitabındaki dine mi? Başka dine mi? Mesela Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şunu söylüyor. Bizim örneğimiz o. Ashab suresinin ilk ayetlerinde diyor ki Ya eyyühen nebi ittekillah. Ey nebi, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Ve la tudi'il kafirine vel münafikin. Kafir ve münafıklara boyun eğme. Ne yaparlarsa yapsınlar. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Çünkü Allah her şeyi gayet iyi bilen, tüm kararlar doğru olandır. Allah ne diyorsa o. Onun için وَتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ Ey Nebi, Rabbinden sana vahyedilen neyse sen sadece ona uy. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah-u Teala yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. İnna Allahe kâne bimâ te'amelûne khabîrâ. Ve tevekkel alallah, Allah'a güvenip dayan. İnna Allahe kâne bimâ te'amelûne khabîrâ. Ve tevekkel ve kefâ billâhi vekîlâ. Vekil olarak sana Allah yeter. Dedi, Muhammed Aleyhisselam'a emredilen nedir? Sadece sana vahyedilen neyse ona uy. Allah'ın kitabına uymak. Allah'ın kitabına uyma dediğimiz zaman bakıyoruz ki insanlar Allah'ın kitabı bir kenarda, insanlar bir kenarda. Burada bu defa sorgulayan kişiler, yani ümmi olan kişiler iki arada bir derede kalıyorlar. Evet ben Allah'a inanıyorum. Elbette ki bir din olması lazım ama nasıl olacak? Bir din anlatılıyor, din buysa ben yokum diyor adam. Bir başkası da diyor ki ya öyle hiç içime yatmıyor ama ne yapayım ahirette cehenneme gitmekten inanayım, sesimi çıkarmayayım, millet beni dışlamasın şu bu. Evet şimdi bu konuda evet, sen neler söyleyeceksin?
Şimdi hocam
seni dinleyelim önce.
Öyle güzel bir yere getirdiniz. İki arada bir derede kalıyor. Çıkış yolu arıyor vatandaş. Ya ateizme yöneliyor, tamamen dinlerden soğuyor ya da ya bir Allah var ama işte yani bunu indirmiş olamaz gibi bir algıya kapılıyor. Burada tabii konu çok geniş ama özetleyerek anlatırsak daha isabetli olacak. Şimdi hocam deist mantık özetle şu, Allah-u Teala evreni yaratmıştır. Tıpkı bir saati ilk defa yapan bir kimse pilini taktıktan sonra artık müdahale olmaksızın kendi kendine işliyorsa, işte evrende Allah tarafından yaratılmış kanunlar, kurallar konmuş. Determinizm diyorlar buna. Bu şekilde bütün olaylar vakti zamanı geldi kendi kendine oluyor. İnsan da bu evrene dahil olduğu için Allah insan için de herhangi bir şey belirlememiştir. Herhangi bir yasa belirlememiştir. Şunu şöyle yap, şunu ye, bunu ye falan bir haram helal koymamıştır. İnsan kendi aklında doğruyu bulabilir diyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerini görmek istemeyenler. Ama bir de görmek istediği halde göremeyenler var. Yani bir Allah bunu indirmez diyenler var. Bir de Allah hiçbir şey indirmez diyenler var. Allah-u Teala'nın cehennemde cehennemle tehdit ettiği insanlar şunlar. Bakınız En'am suresi 91. ayet. Allah'a hak ettiği ölçüde değer veremediler. Çünkü Allah insana hiçbir şey indirmiş değildir dediler. Hani Allah'ı dışlayan bir anlayışa sahip. Hakikaten eğer bir Allah varsa, kainatı yaratmışsa, eşyaya hükmediyorsa niye harama el koymasın ki? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hocam hepimiz biliyoruz. Allah-u Teala arıya vahyettiğinden bahsediyor. Yere vahyedeceğinden bahsediyor. Göğe vahyettiğinden bahsediyor. Yani herkesle ilgilendiğinden bahsediyor. O zaman şu ayeti okuyacağız. Bunların her biri ayet olmakla birlikte. Kulle yevmin huve fî şe'n. Allah her gün bir işle meşguldür. Her an bir işle meşguldür. Rahman suresi 29. ayet. Kıyamet suresi 36. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Demek ki Allah-u Teala bütün kainatla, bütün evrenle ilgileniyorsa ve insan da bu kainatın bir parçasıysa, topraktan yaratılmışsak, ham maddemiz buraya aitse, o zaman Allah-u Teala yarattığı insan için de çeşitli emir ve yasaklar belirlemiş, bir hayat standardı ortaya koymuştur ki biz bunu Allah'ın dini diyoruz. Sorun şurada çıkıyor. Allah'ın dini de, Allah'ın dini nereden öğreneceğiz? Bakınız hocam az önce okumuş olduğunuz ayetlerde Allah-u Teala lafı getirdi. Sonra da kendi elleriyle yazıp da bu Allah'tan geldi diyenlere yazıklar olsun diyorlar. Adam Allah'ın kitabında olanla ona iftira olanı ayırt edemediği için o zaman Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Bunlar işin gafil olan tarafı, ümmi olan tarafı, masum olan tarafı. Çünkü hak kendisine ulaşıp da reddetmemişler. Henüz kendilerine bir şey ulaşmadığı için kararsız kalmışlar. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mülk suresinin 8 ve 11. ayetlerinde. Her bölük cehenneme atılırken bekçiler onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Evet derler. Bize uyarıcı geldi ama yalana sarıldık. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapkınlık içerisindesiniz dedik. Bu cehenneme giren insanlar vahiyden habersiz olanlar değil. Kendilerine vahiy tebliğ edilmiş olmasına rağmen Allah'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı tavır alan insanlardır. Yalan söylüyorlar. Mesela hocam vakfımızın bir arkadaşımız aramıştı. Danışmada ben açtım telefonu. Dedi ki ben de deistim dedi. Allah-u Teala dedi herhangi bir kitap indirmiş falan değildir dedi. Neden dedim? Bak dedi Yahudiler dedi Tevrat yüzünden hem diğer insanları hem de birbirlerini öldürüp asıp kesiyorlar. Bir sürü ifsat ortaya çıkıyor. Hristiyanlar gene İncil yüzünden. Müslümanlar da Kur'an yüzünden. Demek ki dedi Allah-u Teala'nın kitap indirmediğini kabul edersek bu fesat olmayacak. Ben de ona şu cevabı vermiştim. Eğer Allah senin dediğin gibi kitap indirmemişse öyle olsaydı bugün bu itirazı yapıyorsun. O zaman bugün her bir cemaat, her bir grup, hizip, tarikat, ülke, işte devlet, ırk, rejim, herkes kendi kutsalını icat etseydi bu söylemiş olduğun fitne ve fesattan daha fazlası olacaktı. Çünkü herkes diyecek ki benimki doğruydu ve o gün sen şöyle itiraz edecektin. Sen ne biçim Allah'sın ki kainata müdahale etmiyorsun? Tabii bunu uzun bir şekilde konuştuk. Ben tatmin oldum dedi. Şu ayetleri okudum ben orada. Allah buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir ki insanlar bu bunalıma girmesinler. Mesela bir hak kavramı varsa bu neye göre belirlenecek? Yiyeceğimiz, içeceğimiz, yaşantımız neye göre belirlenecek? Kim son sözü söyleyecek? İşte burada insanlar kargaşaya düşmesin diye Allah kendi rahmetiyle hayata müdahale etmiştir. Bu müdahaleyi reddedenler elbette ki bunun sonuçlarına katlanmak durumundadırlar. Devam edelim hocam ilgili ayete. Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık. Burada malum hocam iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi söz dinleseydik yani laftan anlasaydık, şu Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına bir baksaydık, Allah ne diyor deseydik. İkincisi de aklımızı kullansaydık. Yani birkaç kişi sapıklık yapıyor diye, yanlış yapıyor diye Allah'a konuşma yasağı koymanın alemi nedir? Allah hiçbir şey indirmeyecek demenin alemi nedir yani? Bu çok yanlış bir şey yani. Biraz da Allah'ın emir ve yasaklarından kaçmak var. Hocam malumunuz insanlar Allah nimet versin, rızıklar versin isterler ama Allah emir versin istemezler. Emin olun hocam Allah bir kitap indirseydi ve bir sayfadan ibaret olsaydı o kitabın içerisinde sizden hiçbir şey istemiyorum, hiçbir emirim yok, cehennem de yok deseydi ateist ve deist diye bir şey olmayacaktı. Kesinlikle yani. Şimdi bu alevli ahalisi içerisinde olmazlık derler. Böylece suçlarını itiraf ederler. O alevli ateş ahalisi için bundan sonra tam bir perişanlıktır gerisi. Yasin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kafirler şöyle diyorlar. Siz de tıpkı bizim gibi insansınız. Rahman bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz diyerek kendileri yalan söylemiş oluyorlar. Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar ettikleri için. Kur'an-ı Kerim'de bu meyanda ayetler çoktur. Özetleyelim. Ayetlerin genelinden şunu anlıyoruz hocam. Allah'ın vahyini kabul etmeyenler ikiye ayrılırlar. Birincisi bunu küfürleri gereği yapanlar. İkincisi vahye ulaşmadığı için, kendilerine tebliğ edilmediği için fetret ehli diye adlandırabileceğimiz Maide suresinde bahsediyor hocam. Resullerin arası kesildiği zaman diye bir ifade var orada. Kendisine bir tebliğ ulaşmadığı için Allah'ın ayetlerine olumlu ya da olumsuz tavır alamayan, annesinden doğduğu gibi ümmi bir şekilde kalmış kimse. İşte bu deist anlayış da malumunuz Allah-u Teala'nın herhangi bir şey indirmediğini söylüyor. Herhangi bir şeyi emretmediğini söylüyor. Tabii bunun tutarsız olduğu da ortada. Allah-u Teala yeri göğü şekillendirdiğine göre mutlaka emir ve yasaklarda vaaz etmiş olacaktır. Ben çok fazla konuşmaya gerek duymuyorum hocam. Örnekler üzerinden verirsek daha isabetli olacak. Ama burada izleyicilerimiz konuşmanın bundan sonraki kısmını dinlerken şuna dikkat etsinler. İnsanların din arayışları var. Doğru din arayışları var. Peki bu doğru din arayışları önündeki en büyük engel kim? Kimler? Yani adam Allah'ın kitabına ulaşamıyor mu? Ulaştırılmıyor mu? Engeller mi konuyor? Bu çok önemli. İnşallah bundan sonrası...
Gelip Resulullah Kur'an okurken dinliyorlar, anlıyorlar. Doğruyu kavradıktan sonra kabul etmiyorlar. O zaman Yahudilerin Müslüman olmasının önündeki en büyük engel kim?
İşte korkunç bir şey. O hahamları kendilerine var.
Hahamlar işte.
Hocam bakın.
Şeyde Bakara 75 ve devam ayetlerde okuduk yani.
Şimdi hocam Ankebut suresinin sondan bir önceki ayeti olacak. 68. ayetinde olacak. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَنْ اَذْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftiratadan daha zalim kim olabilir? كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ Hakikat kendisine geldikten sonra onu yalan söyleyenden de.
Hani bir yalan Allah'a mal ediyor.
Mal ediyor. Şimdi hocam Allah'a bile bile yalanı mal etmek bu kadar korkunç bir şeyken insanları Allah'ın kitabından mahrum bırakmak, Allah'ın söylemediği şeyleri din diye anlatıp zulmü ve kat kat katmerli bir şekilde işlemenin vebali nasıl olur yani? Kendisi Allah'a iftira ediyor. Kendisi Hakk'a gelmiyor. Doğru davete gelmiyor. Bu zalimdir. Tamam. Tamam anlaşıldı. Bunun cürümü çok ağır. Peki ya diğer insanları da Allah'ın kitabından uzaklaştıran ve Allah böyle emrediyor diyerek bunu yapan hükmü nedir? Bu çok korkunç bir şey hocam.
Evet şimdi tabii bu dediğini özetleyen şu ayet-i kerime var. Nisa suresinin 150. ayeti. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rasûlihî ve yurîdûne en yufarriku beynallâhi ve rasûlihî ve yekûlûne nü'minü bi'bâdin ve nekfurû bi'bâdin. Yani Allah ve Resulünü şey, kafirlikten gelen yani Allah-u Teala'nın Allah'ı Resulü Allah'ı ve Resulünü Resul dediğimiz Allah'ın kitabını getiren veya Allah'ın getirdiği kitap işte. Resul kelimesini sık sık söylüyoruz. Arap dilinde iki tane manası var. Birisi o mesajın kendisi ki Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği mesaj Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de o mesajı getiren. Şu anda o mesajı getiren yok ama mesajı duruyor. Allah ile Resulünü örten demek Allah'ın ayetlerini örten demektir. Allah ile Resulü Allah ile Resul arasını ayırmaya çalışıyorlar. İşte Allah böyle emretmez. Yani Resul Allah'ın kitabıyla Allah arasını ayırmaya gayret ediyorlar. İşte şuna inanırız, buna inanmayız diyorlar. Biz Allah'a inanırız ama emirlerine inanmayız. Allah niye emir versin ki diyorlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışıp kendi kafalarına göre gidiyorlar. Yani ben ne istersem onu yapayım diyorlar. İşte bunlar için Allah-u Teala ne diyor? اُلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ Hakka işte gerçek anlamda kafirler bunlardır. Yani bilerek yani Allah'la Allah'ı biliyor. Zaten Allah konusunda kimsenin şüphesi yok. Resulün yani Allah'ın kitabını biliyor ama ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışıyor. Şimdi bu sen az önce söylerken aklıma geldi. Geçen hafta iki tane Macar kardeş geldi buraya. Birisi şey yapmış, Müslüman olmuş ama diğeri araştırma içerisinde. Şüphelendiğin şey nedir? Ya işte camiye gittim. Sen burada ne arıyorsun? Müşrikleri yakaladıkları yerde öldürürler. Sen müşrik sayılırsın, sen öldürülürsün. Ki bugün haklı olarak gayrimüslimlerin en çok şey yaptığı bu. Bakın şimdi şu anda elimde Diyanet'in meali var. Tevbe suresinin 5. ayetini açın okuyun. Ne diyor burada? Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Haram aylar hangileri? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep. Onları yakalayın, hapsedin falan. Şimdi öyle bir, yani şimdi Allah'ı kimse inkar etmiyor. Kitabı kimse inkar etmiyor. Fakat Allah'la kitap arasında bir orta yol bulunmuş. Kendi keyiflerine göre bir yol oluşturmuşlar. Mesela bugün işte İslam devletler hukuku diyeceğiniz şey de bu bir emir olarak kabul edilir. Niye? Ayetlerle bağlarını koparmışlardır. Şimdi burada esas Fatih Hoca'yı dinleyen, Fatih Hoca çünkü bu talebelerle iç içe hocalıkta yaptığından dolayı onu bizzat görüyor. Şimdi öyle bir din anlatılıyor ki bu insanlara, yani bu mezheplerin anlattığı din, genel orada okullarda okunan din, öyle bir din ki okuyan talebeler bakıyor, din buysa ben yokum diyor. Bu defa da hocalar onları deist yapan kendileri olduğunu unutarak hemen onlara hücum ediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Evet, buyur.
Evet, bu geçtiğimiz günlerde giyim tarzı olarak bol ve dökümlü elbiseleri tercih eden birisi, son zamanlarda ekonomik söylemlerde nas kelimesinin kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ve dedi ki, böyle sürekli ekonomik bağlamda Allah böyle emrediyor, nas bunu emrediyor şeklindeki söylemler çok tehlikeli. Çünkü dedi, zaten ateist ve deist dolu her taraf ve sürekli de bunlar ürüyorlar, çoğalıyorlar. Şimdi bu ekonomik sistem de ileride sıkıntı yapar, millet parasını pulunu kaybederse, millet bu faturayı Kur'an'a keser, dine keser, bunların sayısı daha da çoğalır dedi. Şimdi tabii kendi mecrasından haklı, çünkü birkaç adım sonrasını görebiliyor. Çünkü kendisinin de inandığı klasik faiz teorisine onun da güveni yok. Piyasada bu fıkıhtaki faiz teorisinin asla iş yapmayacağını o da biliyor. Kur'an'dan anladığı ekonomik bir sistemin dışarıda asla işe yaramayacağının o da farkında. Dolayısıyla diyor ki bizi sıkıntıya sokarsınız. Böyle yaptığınız işlerde dine atıfta bulunmayın. Şimdi
din devre dışı bıraktırıyor ve dindarlık adına yapıyor.
Dindarlık adına yapıyor. Çünkü bu tür şeylerin ileride tezgahın geleceği açısından sıkıntı yaratacağının farkında. Şimdi tabii çok haklı bir gerekçe. Peki nedir işin aslı? Hakikaten bizden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Yani Allah'ın kitabından mı kaynaklanıyor, Allah'ın dininden mi kaynaklanıyor bütün sıkıntılar, yoksa bizim söylemlerimizden mi? Şimdi biz sürekli şunu söylüyoruz burada. Dinin tek sahibi Allah'tır ve bununla alakalı sürekli ayetler okuyoruz değil mi? Yani Allah, bu dinin sahibi benim ve bu konuda hükmü ben veririm diyor. Onlarca ayette. Ve ayrıca Rabbimiz dinin tek kaynağı olarak da kitaptan bahsediyor. Başka bir kaynak arayışını şiddetle reddediyor. Ve din ile kitap konusunda da hiç kimseye herhangi bir yetki vermiyor, nebiler dahil. Biz sürekli burada Hud suresinin ayetlerini okuyoruz. İkinci ayette Rabbimiz "Ella ta'budu illallah." Yani birinci ayette Bu kitabı anlamanın usulünden bahsettikten sonra bunu ben kendi üzerime alıyorum. Çünkü eğer bunu size devredersem bu din benim dinim olmaz. Araya birileri girer, benim dinim diye size kendi kafalarındakini anlatırlar. Bu defa dengeler bozulur diyor. Dolayısıyla Rabbimiz bu konuda hiç kimseye herhangi bir yetki vermemiş. Ve yine biz bu platformda sürekli bir şeyin altını çiziyoruz. Allah'ın dini de nedir? Fıtrattır. Allah'ın dini fıtrat olduğu için yeryüzündeki hiçbir insan Allah'ın dininden müstağni olamaz. Yani yeryüzünde bırakın herhangi bir insanı, herhangi bir canlının sudan, havadan, güneşten müstağni olması düşünülebilir mi? Düşünülemezse, Allah'ın dini de fıtratsa, yani yaratılış ilkelerimize uygun bir sistemse, Allah'ın dininden hiç kimse müstağni olamaz. Biraz önce hocam o konuda son noktayı koydu. Dedi ki Allah'ın varlığı hususunda hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü olamaz, sadece yalan söylüyorlar. Evet, nereden bu kadar eminiz? Bizi yaratan böyle söylüyor. Bizi yaratan böyle söylüyor. Peki mümin ve müslim dediğimiz kişiler, yine bu platformda sürekli konuşuyoruz. Allah ne derse ben onu kabul ediyorum deyip sadece Allah'ı kul olanlardır. Yani nedir işin özü? Bunlar özgürlüğün zirvesinde olan insanlardır. Ama şimdi özgürlüğün zirvesinde olan ve sadece Allah'a kul olan insanlar köleleştirilemez. Köleleştirilemeyen insanlar da siyasilerin işine gelmez. Bu defa bu siyasilerin tarih boyunca hep böyle olmuştur. İmdadına kimler yetişir? Din adamları yetişir. Derler ki biz hallederiz o işi. Biz bu dini öyle bir bozarız ki, öyle bir tahrif ederiz ki insanlar Allah'a dindarlık yapıyorum diyerek aslında sana kul olurlar. Sisteme kul olurlar, şuna kul olurlar, buna kul olurlar. Bu defa işte dengeler bozulur. Dengeler bozulduğunda ne olur? Dengeler bozulduğunda birazcık düşünen, eleştiren insanlar bunu fark eder ve der ki ya bana anlatılan din benim etrafımda gördüğüm, yaşadığım, tecrübe ettiğim şeylerle uyuşmuyor, örtüşmüyor. Benim etrafımdaki kevni ayetleri, yaratılmış ayetleri yaratan yüce yaratıcının dini böyle olmamalı. O zaman ne yapacak? Bu insanlar ikilemde kalacak. Diyecekler ki bir kısmı ya münafıklığı tercih edecek. Ne yapalım? İşte böyle sesimizi çıkartmayalım. Çünkü bu defa rahatsız ediliriz. Ki insanların büyük bir kısmı bunu tercih edecek. Diğer bir kısmı da cesaretini toplayıp diyecek ki ben yokum kardeşim buna. Ve toplumda da bunlar muhtemelen kafir olarak ilan edilecekler. Deistler. Peki gerçekten de bizim hiç suçumuz yok mu? Yani bu tür. Şimdi ben biraz önce hocam öyle şey yaptı. Benim işte ders verdiğimi okullarda. Şimdi kendi kızımdan örnek vereyim. İşte liseye giden bir kızım var. Şimdi ara sıra ders kitaplarına bakıyorum. Yani işte fizik, kimya, biyoloji, matematik. Bakıyorum o kadar ağır konular ki. O kadar ağır konular. Çocuklar bildiğiniz aslında yaratılmış ayetleri okuyorlar. Yani fizik dersinde bunu okuyor, kimya dersinde bunu okuyor, biyoloji dersinde bunu okuyor. Ama aynı öğrenciyi sen tutuyorsun, din kültürü kitabında öyle şeyler anlatıyorsun ki din adına. Çocuk diyor ki ya eğer benim fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte gördüğüm şeyler gerçekse, şimdi bana din adına anlatılan bu şeyler nedir? Bu defa çocuk için şöyle bir ikilem oluyor. Ya ben bunu reddedeceğim, bu saçmalık nedir diyeceğim, çekeceğim, gideceğim. Bu defa başıma iş açacağım. Ya dersten kalacağım, bilmem ne yapacağım. En iyisi ya ezberleyeyim, tamam, sınavda da sorarsa yazayım, geçeyim, gideyim, bir daha da işim olmasın diyor. Çocuklar genelde böyle bir eğitim sisteminden geçiyor din dersi konusunda. Peki bunlar öyle de ilahiyatlarda, imam hatiplerde ne? Bakın ben bunlarla alakalı bir örnek vereceğim şimdi. Şimdi ister imam hatip liseleri olsun, ister ilahiyat fakülteleri olsun, hepimize ezberletilen, anlatılan bir şey vardır. Hepimiz biliriz bunu. Hala da anlatılıyor. Elimizdeki kitabın, şu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir? Çok basit bir soru. Yani çok da masumane ve insani bir soru. Eğer ben Allah'ın dinine girecek birisi isem, ya bir kendimi güvende hissetmek isterim ve bunu sorarım. Derim ki ya baba, anne, hocam, sen bu kitabı okuyorsun, bu kitap Allah'ın kitabı diyorsun da bunun bir delili var mı? Ben kendimi emin hissetmek istiyorum. Bizim verdiğimiz cevap nedir? Yani hem bu kitaplarda Hem de işte dediğim gibi imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde veya Diyanet'in herhangi bir eğitim kurumunda. Bizim bu çocuklara verdiğimiz cevap nedir? Ben söyleyeyim. Bakın, Muhammed Aleyhisselam çok güvenilir biriydi. O kadar güvenilir biriydi ki o ne derse doğrudur. Hiç yalan söylemedi. Yine onun gibi güvenilir yüzlerce, binlerce insan, biz bunları görmesek de, tanımasak da, bize bu kitabı güvenilir bir şekilde ulaştırdılar. Dolayısıyla biz bu insanlara güvendiğimiz için ve en sonunda zincirin en son halkasında da Muhammed Aleyhisselam'a güvendiğimiz için bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyoruz. Çünkü bütün bunlar bize bunun Allah'ın kitabı olduğunu söyledi. Yani şimdi böyle bir delil olabilir mi? Şimdi birazcık düşünen, kafası basan bir insan ne der? Ya bu hikaye der, böyle bir şey olur mu? Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilir olması sorunu çözüyorsa, kendi dönemindeki insanların tamamı saniyesinde Müslüman olmaları gerekirdi. Bu mesele güven meselesi mi? Hangimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güvenilirliğini ona kök söktüren müşrikler, kafirler kadar tecrübe ettik hayatımızda? Görmedik bile Muhammed Aleyhisselam'ı. Peki Muhammed Aleyhisselam'ı hepsi kabul mü ettiler? Hayır. Demek ki güven bir kitabın ilahi olması adına hiçbir anlam ifade etmez. Biz bu kitabın ilahiliğini görmediğimiz, tanımadığımız insanlara ihale ediyorsak, bir kere daha biz baştan bu kitaba iman etmemiş oluruz. Başka diyorlar ki, bakın çok daha güzel bir delil söyleyelim size. Bu kitabın ilk nüshalarına kadar gittik. Neredeyse Hicri 1. 2. asır elimizdeki nüshalar var. Karşılaştırdığımızda, karbon testleri yaptığımızda bütün bunlar gösteriyor ki bu kitap 1000 küsur yıldır değişmeden gelmiş. Ya elimizde video kaydı olsa, Muhammed Aleyhisselam'ın bu kitabı bizzat kendisi yazarken video kayıtları olsa, bu anlam ifade eder mi? Zaten adamlar diyorlar ki Muhammed bunu kendi yazmıştır. Yani bu delil olur mu? Herhangi bir karbon testi veya bu kitabı Muhammed Aleyhisselam'ın döneminden bugüne kadar hiç değişmediğine dair şeyler delil olabilir mi? Bakın, daha kendi kitabına güveni olmayan bir ümmetten bahsediyoruz. Peki nedir bu kitabın ilahi kitap oldu? Bizzat kendisidir. Bu kitaba iman etmek için bu kitabı anlamak, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu herkesin tecrübe etmesi gerekir. Peki kaç kişi böylesi bir tecrübe yaşamıştır bu toplumda? Buyurun hocam.
Birkaç kere anlatmıştım. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'den böyle bir özel uçakla Sovyetler Birliği'nden dağılan Türkiye Cumhuriyetleri'ne bir seyahat düzenlendi. Ben de davet ettiler. Gittik şimdi. Kazakistan'da, Almata'da, akşam otele, Kazakistan Oteli diye bir otel vardı. O otele geldim, baktım ki birkaç tane İzmirli iş adamı kapta beni bekliyor. Hocam gel, burada bir delikanlı var, sabahtan beri onunla mücadele ediyoruz. Gittim, ne var dedim. Dedi işte ben dedi, Türk asıllı Almanım dedi. Ne demek dedim Türk asıllı? İşte dedi, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Annem babam Adana'dan gelmiş. Orada dedi, işte o anaokuluna, ilkokula falan gidiyorduk. Biz Müslümanız diyorlar. Tamam, Müslümanız. De baktım ki arkadaşlar oruçtan, namazdan bahsediyorlar. Dedim ben Müslüman değilim dedim. Çünkü bizim evde şöyle bir şey yok. Ondan sonra ya işte Müslümansın, değilsin. İşte Yahudiler geldi, sen Yahudi ol, Hristiyanlar geldi, sen Hristiyan ol. O geliyor, bizimkiler bırakmıyorlar falan. Ben de kendi kendime karar verdim. Şöyle bir kendi para kazanmaya başladığım zaman bu din merkezlerinin hepsini şöyle teker teker dolaşacağım. Önce diyor şeye gittim, Katolik Kilisesi'ne gittim. Sonra Kudüs'e gittim. Şu anda şeyden, Tibet'ten geliyorum dedi. Hindistan'a gitmiştim, oradan Tibet'e gittim. Oradan geliyorum, hepsini dinledim. Peki dedim, bu Allah'ın varlığına, birliğine inanmıyor musun? Tabii ki o zaman ona inanmayan yok ki dedi. Yani gitti, hiç kimse de inanmama diye bir şey yok. Herkes biliyor onu zaten. Ama dedim, biliyor musun dedim, Muhammed Allah'ın elçisidir. Ben ne, onu siz söylüyorsunuz. Ben nereden bileceğim? Siz söyle. Hah, işte ben dedim senden bu cevabı bekliyordum. Sen biliyor musun dedim, bende onun Allah'ın elçiliğinin belgesi var. Nasıl ya dedi. Gerçekten mi? Evet dedim. Hemen odaya çıktım, bir Kur'an-ı Kerim getirdim. Verdim işte böyle Diyanet'in şeyi. Al dedim, bak şimdi orada otelin lobisinde. Şurada dedim, bakın bir yapma çiçekler var, bir de gerçek çiçek var. Şimdi yapma çiçekler daha güzel gözüküyor olabilir ama gerçek çiçeklerin bir yaprağını yeryüzünde yapacak bir fabrika biliyor musun? Olur mu öyle şey dedi. Hah. O zaman dedim, bak ben sana şimdi Fatiha suresini veriyorum, al. Türkçesini okuyacaksın. Bir oku burayı. Eğer diyebiliyorsan ki bunu bir insan yazar, asla inanma dedim. Ama bunu bir insan yazamaz diyorsan eğer, aynen o yaprak gibi, o zaman bu Allah'ın kitabıdır. Bunu getiren de Allah'ın elçisidir. Çünkü hiçbirimizin Allah'la direkt bağlantısı yok bu manada. Verdim. Yani o Bakara Fatiha suresinde bir daldı. Böyle. Yani bir saate yakın çıkamadı o işin içerisinden ama bir heyecanla böyle şeyle. Biz de sabahleyin erkenden bir başka şeye gideceğiz. Kırgızistan'a gidecektik. Almata'dan. Ya dedik, bir müsaadenizle ayrıldık. Şimdi çıktık odaya. Tabii Erzurumlu olduğumuz için çay içmeden yatamıyoruz. Çay istedik. Çay içerken kapıyı tıkladı. Dedi, biliyorum. Çok yordum sizi ama ben böyle bir şey duymadım hayatımda dedi. Birazcık daha oturabilir miyiz? Biraz da oturduk. Ya rica etsem o kitabı bana verir misin? Ben böyle bir kitap görmedim şimdiye kadar dedi. Aldım. Şimdi bakın, az önce senin söylediğin gibi, yav kardeşim, sen eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyor. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyorsun. Ya şahitliğin, annem öyle diyor. Ya annem babam öyle diyorlar, şahitlik olur mu? Okulda öğretmen böyle diyorlar, şahitlik olur mu? O zaman bir Hristiyan'dan senin ne farkın olur yani? Bir Katolik'ten ne farkın olur? Protestan'dan ne farkın olur? Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler. Evet.
Mesela bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili her yerde karşılaşacağımız bir mesele. Birazcık daha ağır bir meseleden örnek vereyim. Ve cevap veren de çok meşhur birisi olsun. Mesela şimdi ateistler son zamanlarda biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Diyorlar ki yani işte sizin tanrınız matematiğin M'sinden anlamıyor, iktisadın İ'sinden, ekonominin E'sinden anlamıyor. Sizin bu söylediğiniz şeyler o kadar saçma sapan şeyler ki piyasada asla bir karşılığı yok. Biz de bundan çok alınıyoruz değil mi? Aynı şeyi yıllardır sizin tanrınız matematik de bilmiyor diyorlar değil mi? Ateistler sürekli siteleri var mesela, girin internete, yani matematik dört işlem bilmeyen tanrı diye. Niye? Şimdi adamlar bir örnek veriyorlar. Çok basit bir örnek, bakın çok basit. Herhangi bir siteye girin, ateistlerin görürsünüz. Diyorlar ki ya sizin kitabınızı alıyoruz. Nisa 11. ve 12. ayetlerine bakıyoruz. Orada Allah mirasla alakalı bir takım rakamlardan bahsediyor. Sizin tanrınız diyorlar. Ve biz onları alıyoruz, tahtaya yapıyoruz. Basit dört işlem, yani ilkokul öğrencisinin yapacağı şeyler bunlar. Mesela size göre bir adam ölüyor, geride karısı kalıyor. Üç tane kızı var, ana babası var. Sizin tanrınızın kitabına göre hadi gelin bunları paylaştıralım diyorlar. Şimdi hakikaten hesaba baktığın zaman hesap tutmuyor. Ya adamın karısı varsa 1/8'ini alacak. 3 tane kızı varsa mirasın 3'te 2'sini onlar alacak. Anne babası var ayrı ayrı 1/6 onlar alacak. Tutmayacak hesap. Çok doğru. Diyorlar ki sizin tanrınız bunu bile yapamıyor. Matematik aslında nereye getiriyor işi? Bu tanrının kitabı falan değil. Bunu birileri karalamış. Peki şimdi iddia çok korkunç bir iddia değil mi? İnsanın kanına dokunan bir şey.
Ama bunu kabul etmeyen bir mezhep de yok.
Heh, hocam. Şimdi bakın, burada isim versem diyeceksiniz ki herhalde bu isim bu adamlara çok güzel bir cevap vermiştir. Bu adamlar sonsuza dek bir daha konuşamazlar dersiniz. Bakın bu ismin verdiği cevap şu bu adamlara. Diyor ki, ben özetle söylüyorum. Önce hakaret ediyor bunu söyleyenlere. Bunlara kafir diyor. Bunlar diyor kafir. Bu kafirlerin söylediği şey İslam'ın ilk devrinden beri bilinmektedir. Yani adam diyor ki, aslında bizi temsil eden kişi diyor ki, biz bu meselenin farkındayız diyor. Maksat anlaşılmış. Yani aslında bu problemi biz de gördük yıllar önce. Çözüm oluşturulmuş. Buna göre uygulama yapılmış ve hiçbir mirasçı mahrum bırakılmamıştır. Payların mirastan fazla geldiği ifade ve düşüncesi bilgisiz inkarcıya aittir. Doğrusu ise payların mirastan değil, hesap gereği olarak paydalar eşitlenince paydadan fazla olabildiğidir. Böyle bir mirasçılar tablosu karşımıza çıktığında çözüm, paylar toplamının payda olarak alınmasından ibarettir. Çok eski zamanlardan beri bilinen bu hesaplama usulüne avl denilmektedir. Yani ne diyor biliyor musunuz aslında? Bizi temsil eden...
Sersen bir payda dengesizliğinin bir örneğini de
yani şimdi biraz önce söyledim. Yani adam öldü diyelim. Karısı var. Karısı, çocuklar da varsa kaç alacak? 1/8'ini alacak.
Tamam.
Bunu tahtaya tek bir havuzda yapıyorlar bunu. Yazıyorlar. 3 tane de kızı var. Bunlar da 2 ve fazlaysa 3'te 2'sini alacak.
Tabii.
Annesi var, babası var. Anne ve baba 1/6, 1/6 alacak.
Evet. 8'de 1 annenin.
Yetmiyor.
Ondan sonra 6'da 1 şey annenin, 6'da 8'de 1 kızın annesi de ölenin eşinin.
Evet. Zaten 3'te 2'si kızlara gitti.
3'te 2'si kızların.
Geriye bir şey kalmıyor ki.
Geriye peki 8'de 1'inde şey yaparsan?
Kalmıyor yani. Eksik kalıyor. Herkes
ondan sonra
eksik
kalıyor. 6'da 1'i ne yapar? 4. 4 daha 8. Şimdi 8'i, 8 payı şey aldı. Anneyle baba aldı. Yani 24 payda 8 pay diyelim. Peki 24 payda 24 payın 3'te 2'si ne yapar? 16 eder. Evet. 12 ile 16'yı topla. Şey pardon, 16, 12, şey, 8 pay anne baba aldı. 16 payda şey aldı. Şeyler 24 etti.
Bitti.
Peki karısı ne alacak?
Hiçbir şey almayacak.
Bütün payları.
Hiçbir şey almayacak.
Anne baba şey aldı. 24, evet. 24'de 24 bitti.
Diyor ki sizin kitabınıza göre bunun hesabını,
kadına hiçbir şey kalmadı.
Bunun hesabını bile Tanrımız yapamıyor. Şimdi güya bizim kitabımızın namusunu kurtaran kişi de diyor ki, ya diyor senle ne konuşuyorsun diyor, ya biz bunu 1300 yıl önce hallettik diyor. Ne olacak diyor, paydaları ters dürüst ediveririz, birazcık hepsi biraz az alırlar ama sonuç itibariyle kimseyi mağdur etmeyiz, hepsi almış olur. Ya adam da zaten tam bunu söylüyor. Adam da bunu söylüyor zaten. Senin Tanrı'nın burada söylediği miktarları kimse alamıyor senin kitabına göre diyor. Ya adam da bunu söylüyor.
Hepsinin payı düşüyor.
Düşüyor.
Tabii.
Çünkü
8'de 1'ini de kadına vermek istediğiniz zaman hepsinin payı 8'de 1 düşüyor.
Ya şimdi mesela ben eğer bu miras paylaşımında yapılması gerekenin ne olduğunu buradan öğrenmemiş olsaydım, ya bu iş tabii detaylı, Nisa suresinin 33. ayetlerini falan bu konuyla irtibatlandırıp bu konuyu bu şekilde bilmeseydim, ben bunun değil ateistlerin safına geçerdim yani. İmam Hatip okumuşum, ilahiyat okumuşum, hiç önemli değil. Hem aklın yolu birdir. İlkokul öğrencisine desen ki bak payda işlemi yapıyoruz burada. Hocam tutmadı. Ya tamam çevir ver payları, paydaları ters çevir. Çocuklar hocam böyle saçma şey mi olur ya? Ya çocuk bile bunu kabul etmez. Ama biz bu adamlara cevap verirken böyle bir cevap veriyoruz. Ve bu adamların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki niçin deist oldu, niçin ateist oldu? Bütün malzemeyi biz veriyoruz. Peki nedir? Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken insanları Allah'ın kitabıyla buluşturmak, aradaki bütün diğer o unsurları temizlemek ve Allah kitabının nasıl okunması ve anlaşılmasını emrediyorsa o şekilde okumak ve öğrencilere de o şekilde anlatmak. Aksi takdirde yani ya toplum münafıklardan oluşur ya da işte böyle birazcık cesaretini toplayıp ben deistim ya da ateistim diyen insanlardan oluşur. Biz de kendimizi böyle avuturuz. Bu sebeple deist ve ateist ya da münafık üreten sebepler neyse bunlara eğilmemiz gerekir. Hatayı kendimizde aramalıyız. Yoksa deistliğini, ateistliğini ilan eden insanlarda değil. Öncelikle kendimizde aramalıyız suçu.
Bu arada şeyi unuttum. Ben okuyayım o ayeti de. Yani peki burada hesap bozuluyor. Neden bozuluyor? Çünkü gerçekten bakın yani hangi konuya el atarsanız atın mezheplerin ne Kur'an'la ne de hadislerle ilgisi vardır. Keyiflerine göre oluşturmuşlar. Bütün mezheplerde bu avliye denen olay var. Şimdi burada ne demek? Bakın Allahü Teala gene Nisa suresinin 32. ayetinde şöyle diyor. 33. ayetinde. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların terk ettiklerinden herkes için mirasçılar oluşturmuşuzdur. Anne baba ve en yakınlar diyoruz. Şimdi eş ister kadın olsun ister erkek olsun. O miras bırakan eşin annesi babası olur mu? Mesela bir adamın eşi vefat etti. Karısı ya da kocası anne baba mı sayılır? Akrabası mı sayılır? Yok, gelmiyor buna. Ama Allah ondan sonra şunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Yani elinizde akit yaptığınız, yani sözleşme yaptıklarınıza gelince, peki mirasa sözleşmeyle giren kim?
Eşler.
Eşler. Bir sözleşme işte.
Diğerleri otomatik
var. Diğerleri zaten var. Anne baba ve akraba. İşte diyor ki Allah فَاَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Onların paylarını hemen verin. Öncelikle onların payını verin. Çünkü onlar sonradan girmişlerdir. Sözleşmeyle girmişlerdir. O 8'de 1 mi? 4'te 1 mi? Yarısı mı? Durumlara göre. Payını onların verin. Kalanı paylaştırın.
Bir nevi minbadi vasiyetin evdeyin kapsamında bunlar yani.
Yani vasiyetten ya da tabii onda dedim zaten daha çok karışır iş. Orada da çok büyük yanlışlar var. Şimdi öncelikle tutup da mirasa sözleşmeyle girenlerin payını verdiniz mi? Hiçbir problem kalmıyor ama bu ayeti miras ayetlerine dahil eden hiç kimseyi ben bugüne kadar görmedim. Evet.
Diyor Allah miras ve boşama hususunda Allah buna Allah'ın hudutlarıdır diyor. Yaklaşmayın diyor. Müslümanlar çiğnemiş, tarımar etmiyor diyor.
Yani Kur'an daha nerede Allah'ın hudud ifadesi varsa tamamı tarumar edilmiştir bütün mezhepler tarafından. İşte bunlar oruçla ilgilidir.
Talak.
İşte bugün miras. Mesela namaz vakitleri oruç. Her şeyi şey yapıyoruz. Tek mesela bugün Diyanet'in tek gücü sırtını devlete dayamasıdır. Başka hiçbir gücü yok. Şimdi bir şey yayınladılar. İstanbul'da toplantı yaptılar. Ben onu Hristiyanların İstanbul'da İsa Aleyhisselam'ı Tanrı ilan etmeleri gibi kendilerini Tanrı ilan etmeleri olarak değerlendiriyorum. Çünkü karar verdikleri hiçbir şey ne Kur'an'a ne Resulullah'ın sözlerine ne astronomiye hiçbir şeye uymuyor. Sadece biz dedik oldu. Peki bu ne? Bu ne? Sen kendi kafana göre. Şimdi git bakayım kutup bölgesine. İşte bu Stockholm Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi gelmişti. Şuraya diyor ki ben diyor doğdum. Almanya'da doğdum. Türk. Stockholm İsveç'e gittim. Üniversitede öğretim üyesi. Ben ya bu ne biçim bir din dedim senin. Ateist oldum diyor. Ya bu ne? Böyle oruç tutulur mu? Böyle şey, namaz vakitleri bu ne ya? Sonra diyor, sizin bu çalışmalarınızı duydum ki bu konularda da güneş enerjisi konusunda da uzmanlığı var. Duydum ve hatta demek ki ondan dolayı işte gitmiş ta Svalbard'a, Tromsø'ya, her tarafa gitmiş. Tek tek gözlemlemiş. Vallahi her tarafta böyle dakikası dakikası uyduğunu gördüm. Elhamdülillah şimdi Müslümanım. Artık her şey tamam, Allah'a tam teslim oldum diye geldi buraya. Burada konuştuk ve sık sık da görüşüyoruz kendisiyle. Şimdi dolayısıyla insanları dinden soğutanlar asıl bu mezhepler ve asıl bu hocalar. Onun için Kur'an'a yönelmek mecburiyetindeyiz. Yani son olarak şu ayetleri ben okuyayım bitsin. Bakın Allah Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne emir verdi. Baştan okuduk, tekrar okuyalım. Ey Nebi, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Allah'a karşı yanlış yapmayacaksın. Bitti. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Yani açıkça kafirliğini ortaya koyan var, bir de Fatih Hoca'nın dediği gibi gizleyenler var. Boyun eğme. Allah her şeyi bilen, tüm kararları doğru olandır. Allah'a güveneceksin. Öyleyse ne yapacaksın? Sana vahyedilen neyse sen ona uy. Şimdi az önce okuduğumuz neydi? Vahyedilen değil mi? Hepsi öyle. Kur'an'a uyduğun zaman yeryüzünde hiç kimse ağzını açamaz. Ama Fatih Hoca'nın dediği gibi menfaat çevrelerinin menfaatleri bozulur. Sizi köleleştiremezler. Hür olursunuz. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَب۪يرًا Rabbinden sana vahiyden neyse ona uy. Ne Muhammed Aleyhisselam'ın uyması gereken ne? Kur'an. Kur'an. O kadar. O zaman bizim de yapacağımız odur. Ondan sonra diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَب۪يرًا Sizin yaptıklarınızın iç yüzünü Allah bilir. Her şeyinizi biliyor. Allah'tan hiçbir şey saklayamazsınız. Ve tevekkül alallah. Ya ulema ya Rabbi bu kadar düşman. Sen Allah'a güven ve dayan. Hiç korkma. Nemrut ve etrafı İbrahim Aleyhisselam'ı yakabildi mi? Muhammed Aleyhisselam Mekke'de bir şey yapabildi mi? Hayır. Hiç korkma. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak, seni koruyucu olarak Allah yeter. Başkasına ihtiyacın yok. Buna göre hareket etmemiz lazım. İnsanlara doğru dini anlatmamız lazım. Birçok kişi anlatılan dini kabul edemediği için insanlar ateist diyor. Mesela Avrupa'da insanlar niye ateist oluyor, niye deist oluyor? Kendilerine kilise tanrı olarak da takdim ediliyor. Adam onu nasıl kabul etsin? Onun için yani asıl görev bizde yani. Asıl sorumlu biziz. Başkalarını suçlamaya hakkımız yok. Allah yardımcımız olsun ve doğru dini anlayıp yaşamayı tüm insanlığa tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin.